Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Anabeyit gömütlüğüne giden yolun üçte biri bitmişti. Doğduğu zaman hızla yükselen güneş şimdi sarı özek bozkırının tepesinde kıpırdamadan duruyor gibiydi. Gündüz tam gündüz olmuştu, güneşin sıcaklığı kavuruyordu ortalığı. Arada bir saatine güneşe, ilerisinde uzanan yayvan koyaklara bakan Boranlı Yedigey yürüyüşünün iyi gittiğine karar verdi. Kendisi en önde, devesinin sırtında, yönünden şaşmadan ilerlerken vagon koşulu traktör onun ardından, tekerli yol kazma makinesi de en arkadan geliyordu. Kızıl tüylü yol barsa yandan tintin koşuyordu arkalarından. Anlaşılan insan zihni bir an boş durmuyor, her zaman bir şeyler düşünüyor. Bu şaşılası nesnenin düzeni böyle kurulmuş, istesem de istemesem de düşünceden düşünce doğacak, öbür dünyaya göçünceye değin böyle sürüp gidecek. Yol boyunca durmadan düşündüğünü, zihninin hep bir şeylerle dolu olduğunu fark eden Yedigey bu gülünç keşfi yaptı en sonunda. Gerçekten de denizde birbirini kovalayan dalgalar gibi bir düşüncenin arkasından yeni düşünceler geliyordu. Çocukluğunda Aral Gölü'nün kıyısında durur, uzaklarda oluşan köpüklü dalgaları seyrederdi. Dalgalar birbiri ardına kıyıya vurarak parçalanırlardı. Gölün canlı gövdesinde doğuştan ölüme, sonra yeniden doğuştan yok oluşa geçen, bitmez tükenmez bir olaydı bu. O zaman çocukluk aklıyla kanatlanıp martı olmayı, Ulu Göl'ün ışıltılı köpüklü dalgalarıyla çırpınışını tepeden görmeyi çok isterdi. Güz öncesinin suskun, hüzünlü bozkır havasıyla Karanar'ın ölçülü adımları Boranlı Yedigey'i yol düşünceleri denen kuyu düşüncelerin kucağına atıvermişti. Önlerinde uzun bir yolun bulunduğunu, yürüyüşün düzenli gittiğini gören Yedigey, düşüncelerin çekiciliğine karşı koyamadı, kendini onların tatlı akışına bıraktı. Uzun yolculuklarda yürüdükçe açılan, terleyen karanar bu sefer de keskin bir mis kokusu yaymaya başlamıştı. Devenin boynundan, yeli diplerinden fışkıran hoş koku, Yedigey'in burun deliklerini gıcıklıyordu. Keyfi yerine gelerek, ''Hadi bakalım, gene terledin değil mi? Deve değil, atların en hasısın. Yaman hayvansın, yaman!'' diye güldü kendi kendine. Eski günlerle, işlerle, olaylarla ilgili anılar durup dururken geliyordu Yedigey'in aklına. Kazan kapın dinç olduğu zamanlarda başlarından geçen bir olay zihninde şimşek gibi çaktı, bu acı olayın zihnini allak bullak etmesini okuduğu dualarla da gideremedi. İçine saplanan acıyı uzaklaştırmak, yüreğini dağlayan üzüntüyü bir daha yaşamamak, ondan kurtulmak için bildiği duaları yüksek sesle birbiri ardından sıralamaya başladı, biten duaları yeni baştan okudu. Fakat içindeki üzüntü dinmek bilmiyordu bir türlü. Bu arada suratı bir karış asılmıştı. Kendiliğinden yürüşen devesine kamçıyla gereksiz yere vurup durmaya başladı, demir yolcu şapkasını siperini gözlerinin üstüne indirdi. Bir daha da dönüp arkadan gelen araçlara bakmadı. Ne diye bakacaktı? Geri kalmaksızın izlesinlerdi deveyi. Ah şu gençler! Şimdi içindeki sıkıntıyı onlara açsa kim ne anlardı? Onların donsuz dolaştıkları zamanda geçmiş olayı karısıyla bile doğru dürüst konuşmamışlardı. Ancak Kazankap biliyordu durumu. Kazankap her zamanki bilgeliği, dürüstlüğüyle konuyu onunla enine boyuna tartışmış, onun dertlerine ortak olmuştu. Boranlı'da Kazankap'ı da bulamasa Yedigey bu kuytu durağı çoktan bırakıp gitmişti. 1951 yılının sonlarıydı. Kışın soğuk günlerinden birinde durağa bir aile gelmişti. Karı koca, iki de küçük oğlan. Büyüğün adı Davul'du, 5 yaşındaydı. Ermek adındaki küçük ise 3 yaşında. Baba Abu Talip, Yedigey'in yaşıtı bir öğretmen. Savaştan önce Kazak köylerinden birinde bir yıl öğretmenlik yapmış, 1941 yazında savaş çıkar çıkmaz askere çağrılarak cepheye gönderilmişti. Karısı Zaripa ile evlenmeleri savaşın bitimine rastlamalıydı, belki de biraz sonraydı. Zaripa da aynı okulda küçük sınıfların öğretmeniydi. Evlenmişler, birkaç yıl çalışmışlar, sonra alın yazıları onları Sarı Özek Bozkırı'nın ortasındaki Boranlı'ya itmişti. Bu ailenin Boranlı kuytusuna tıkılırken iyi bir yaşamdan kaçıp gelmedikleri öylesine belliydi ki, ellerinde öğretmenlik gibi geçerli meslek varken karı koca ikisi de daha iyi bir yere düşemezler miydi? Demek ki başlarına bir takım işler açılmış, onlar da buraya razı olmaktan başka çıkar yol bulamamışlardı. Komşular ilk günler onların buralarda tutunamayacağını, ilk fırsatta başka bir yere kaçacaklarını düşündüler. Onlar gibi kaç kişi gelmiş, Boranlı'ya dayanamamış gitmişlerdi. Yalnız komşular değil, Yedigey'de, Kazankap'ta yeni gelenlerin fazla kalmadan gideceklerini sanıyorlardı. Bu arada Boranlılar, Abu Talip'le karısına karşı ister istemez saygı duymaya başlamışlardı. Aklı başında, kültürlü insanlardı. Öte yandan sıkıntı içinde yaşıyorlar, gık demeden her işe koşuyorlardı. Demiryolu işçilerinin yaptığı her çeşit iş onların da işiydi. İki büklüm eğile eğile travers taşıyorlar, karlar yolu tıkayınca orayı açmadan bir yere gitmiyorlardı. Bu güzel, uyumlu, birbirine düşkün ailenin tek derdi Abu Talib'in savaşta bir süreliğine Almanların eline geçmiş olmasıydı. Hani şu tutsaklık öyküsü. Gene de onların durağa geldiği sıralarda savaşın korkuları aşılmış gibiydi. Savaşta tutsak düşenlere vatan haini ya da düşman gözüyle bakılmıyordu artık. Boranlılara gelince onların bu konuda kafa yormaya hiç niyetleri yoktu. Adam savaşa katılmış, istemeden tutsak düşmüş, bütün dünyanın kapıştığı bir zamanda acıların her türlüsünü tatmıştı. Ne diye bir de eski defterleri karıştırıp can sıkmalıydı? Savaşın yıkıntılarını taşıyan, sarsıntısını üstünden atamayan bir sürü insan ortalıkta dolaşırken bir de geçmişi kurcalamanın ne yararı vardı? Onun için Boranlılar sustular, yeni gelenlere o konuyu hiç açmadılar. Zamanla Yedigey ile Abu Talip arasında bir dostluk kuruldu. Nasıl doğup geliştiği fark edilmeyen bir dostluk. Yedigey'i ona asıl yaklaştıran, Abu Talip'in içinde bulunduğu acıklı duruma karşın acınacak biri olmamasıydı. Her zaman başı dikti, durup dururken dert yanmazdı. Başa gelmişti bir kez, sızlanmadan çekilecekti. İnsan olanın başına her türlüsü gelirdi, hüner buna katlanmasını bilmekti. Karısı Zaripa da onun gibi düşünüyor olmalıydı, çünkü onun da yakındığını gören yoktu. Cezalarını ödemenin kaçınılmazlığına içten inanmış iki kişi olarak yaşamın anlamını birbirlerine yaklaşmakta, birbirlerini anlamakta bulmuşlardı. Yedigey'in sonradan yaptığı değerlendirmeye göre bu yolla ayakta kalabilmişler, bu yolla birbirlerini desteklemişler, zamanın azgın rüzgarlarından çocuklarını bu yolla korumuşlardı. Özellikle de Abu Talip. Bir gün olsun ailesinden uzak kalmazdı. Çocukları onun her şeyiydi. Onlara okuma yazma öğretir, masallar, bulmacalar uydurur, bir yerlerden bulup çıkardığı oyunlar oynar, bütün boş zamanlarını onlara harcardı. İlk günler işe gittikleri sırada çocukları barakada kendi başlarına bıraktılar. Fakat bu işe gönlü razı olmayan Ukubala iki küçük oğlanı yanına aldı. Bir kere kendi evi daha sıcaktı, ikincisi yeni gelenlere göre daha rahat yaşıyorlardı. İki ailenin birbirine yaklaşması böyle başladı. O sıralar Yedigey'in iki kızı da küçüktü daha. Abu Talib'in çocuklarıyla aynı yaştaydılar. Bir gün demir yolundaki işinden dönüşte çocukları almaya geldiğinde Abu Talip dedi ki, Yedigey ne dersin, senin kızlara da benimkilerle birlikte okuma yazma öğreteyim mi? Benim için iki olmuş, dört olmuş fark etmez. Zaten boş durmamak için uğraşıyorum onlarla. Çocuklar iyice arkadaş oldular. Her gün birlikte oynuyorlar. Gündüz sizde kalırlar, akşamleyin de ben ders veririm. Böyle istememin başka bir nedeni daha var. Biliyorsun buranın yaşantısı çok kısıtlı, çocuklarla özellikle ilgilenmek gerekli. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, herkesin küçücükten birçok şey öğrenmesi, eskiden kocaman adamların bildiklerini bilmesi gerekiyor. Ya değilse ileride doğru dürüst eğitim göremezler. Abu Talib'in didinmesinin anlamını Yedigey epeyce sonra ancak adamın başına o bela geldiğinde kavrayabildi. Oysa ilk zamanlar onun Boranlı'nın yaşam koşulları içinde çocukları için bir şeyler yapmaya çalıştığını sanmıştı. Meğer adamcağız başına gelecekleri bildiği için çocuklarına kendinden elinden geldiğince fazla şey vermeye uğraşırmış. Sanki bu yolla zihinlerinde daha derin iz bırakmak, çocuklarında bir daha yaşamak istercesine. Akşamları Abu Talip işten dönüşte karısıyla birlikte evi kendi çocukları ile Yedigey'in kızları için bir çeşit okul yuvaya dönüştürürlerdi. Çocuklar harfleri, heceleri öğrenirler, oyun oynarlar, hangisininki daha iyi olacak diye yarışa resim yaparlar, öğretmenlerinin okudukları masalları dinlerler, hatta hep birlikte şarkı söylemeye çalışırlardı. Onların uğraşmaları Yedigey'e pek ilginç gelirdi. Aradan bir süre geçince sık sık Abu Talip'lerin evine uğramaya başladı. Yalnız o mu? Bir iş uydurup Ukabala'da çalışmaların nasıl ilerlediğine bakmaya koşuyordu. Kocaman iki insanın çocuklara bir şeyler öğretmek için çırpındıklarını görünce Yedigey'in içi titrerdi. Okumuş insan öğretmen ne demekti kendi gözleriyle görüyordu işte. Onların çocuklarla candan ilgilenmeleri kendileri de çocuklaşarak hep birlikte oynamaları görülmeye değerdi. Abu Talip'lere uğradığı akşamlar yedigeyi sesini çıkarmadan bir köşeye çekilir otururdu. İçeri girdiği sıradaysa şapkasını çıkararak "İyi akşamlar, beşinci çocuk da yuvaya geldi" derdi. Onun gelip onları dinlemesine çocuklar da alışmışlardı. İki küçük kızın sevincine diyecek yoktu. Babalarının uğradığı akşamlar daha büyük bir çabayla uğraşırlardı. Akşamları içerisi ders yapanlar için sıcak olsun diye Ukubala ile Yedigey Abu Talib'in barakasından sobayı sırayla yakarlardı. O yıl Boranlı'ya işte böyle bir aile yerleşmişti. Gel gelelim, böylelerinin şansı pek iyi gitmez. Abu Talib Kutlubayev'in talihsizliği yalnız Almanlara tutsak düşmesinde değildi. Bir grup savaş tutsağıyla birlikte Güney Bavarya'daki tutsaklar kampından 1943'te kaçtıktan sonra Yugoslav partizanlarının arasına karışması, onlarla birlikte savaşın bitimine değin çarpışması onun şansı ya da şanssızlığıydı. Partizanlarla birlikte çarpışırken yaralandığı için birçok Yugoslav savaş madalyası almıştı. Bu arada partizan gazetelerinde onunla ilgili yazılar çıktı, resimleri basıldı. 1945'te savaş tutsaklarının yurda götürülüşü sırasında eleme denetleme kurulunda bu yazıların çok yararı dokundu. Tutsaklar kampından kurtulan 12 kişiden yalnız 4 kişi sağ kalmışlardı. Sovyet denetleme kurulunun bu 4 kişiye başka bakımdan da yararı dokundu. Yugoslav Kurtuluş Ordusu'nun birliklerinin bulunduğu yerlere giden denetleme kuruluna Yugoslav birliklerinin komutanları eski savaş tutsaklarının moral üstünlükleri, partizanların faşistlere karşı çarpışmaları sırasında gösterdikleri yararlılıkları konusunda yazılı bilgi verdiler. Kısacası bir sürü denetlemeden, sorgulamadan, yüzleştirmeden, beklemelerden, umutlardan, umutsuzluklardan sonra Abu Talib Kutlubayev haklarından fazla bir kaybı uğramaksızın fakat askerden normal dönenlere göre bir takım ayrıcalıkları geriye alınmış olarak yurduna Kazakistan'a döndü. Abu Talib bundan dolayı küsmedi, kimseye kırılmadı. Savaştan önce coğrafya öğretmeniydi, dönüşte gene aynı göreve vermişlerdi. İşte orada bölge merkezindeki okulda ilk sınıfların öğretmeni Zarepe ile karşılaştı. Dipnot: şimdi tümüyle 10 yıl süreli zorunlu orta öğretim o zaman 7 ya da 10 yıllıktı. Bunun ilk 4 sınıfında genel bilgiler veriliyordu. Evlilikte karşılıklı iki kişinin de mutlu oldukları birleşmeler olur, seyrektir ama olur böyle birleşmeler. Yaşamda mutlu evlilik yok denemez. Savaş sonrasının utku dolu ilk yılları geride kaldı, coşku dolu, sevinç dolu yılların ardından soğuk savaşın ilk kar tanecikleri düşmeye başladı. Zamanla kar yoğunlaştı, soğuklar bastırdı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok hasta noktada savaş sonrası bilincinin yayları gerildi, sertleşti. Coğrafya derslerinden birinde gerilen yaylardan biri kopuverdi. Geç ya da erken, şöyle ya da böyle, şurada ya da burada böyle bir şey olacaktı. Abu Talib'in değilse bile başka birinin başı yanacaktı bu yüzden. Bir gün 8. sınıf öğrencilerine girdiği coğrafya dersinde Avrupa kıtasını anlatırken Abu Talib, Güney Bavaria Alplerindeki tutsak kampından onları taş kırmak için götürdükleri bir sırada 12 arkadaş Alman muhafızlarının silahlarını alarak Yugoslav partizanlarına katılmak üzere kaçmayı başarmalarını anlattı. Savaşın sürdüğü bir sırada Avrupa'nın yarısını yaya yürüyerek geçtiğini, Adriyatik ve Akdeniz kıyılarında bulunduğunu, oraların iklim özelliklerini, halkın yaşayışını yakından tanıdığını, bunların kitaplarda ayrıntılı olarak yazılmadığını da belirtti. Kendi gözleriyle gördüklerini anlatarak öğrencilerin bilgilerini zenginleştirmeyi düşünüyordu. Sopasının ucu sınıf tahtasına asılı mavi yeşil kahverengi haritanın üzerinde geziniyor, dağlardan, ovalardan, ırmaklardan geçerken iki yıl boyunca gece gündüz süren çarpışmalarda kaldığı, şimdi bile düşlerine giren yerlere dokunuyordu. Sopasının ucu belki de bir düşman makineli tüfeğinin onu yandan biçerek devirdiği, al kanlarının aktığı görünmez noktaya, sonra yamaçtan aşağı yuvarlanırken taşlarını, otlarını kanıyla suladığı tepeye de dokunup geçmişti. Düştüğü yerde akan kan, onun kanı tahtada asılı bütün haritayı boyayabilirdi. Abu Talib bunları anlatırken bir an vuruluşu, al kanları ılgıt ılgıt akarken başının dönüp gözlerinin kararışı, yere yıkıldığı sırada dağların baş aşağı dönüşü, bir yıl önce Alman tutsak kampından birlikte kaçtıkları Polonyalı arkadaşına "Kazimir, Kazimir" diye haykırışı geldi gözlerinin önüne. Polonyalı arkadaşı işitmemişti bağırmasını. Çünkü o bağırdığını sanırken ağzından tek söz çıkmamış, ancak partizan hastanesinde kan verildikten sonra gelmişti kendine. Öğrencilerine Avrupa kıtasını anlatan öğretmen Abu Talip bir yandan da yaşanmış bunca olay dururken yalnız basit bir coğrafya dersiyle ilgili olanları seçmesine, üstelik bunları kendisiyle fazla bir ilgisi yokmuş gibi bir görev kuruluyla anlatışına şaşıyordu. Dersin ortalarına doğru ön sıralardan birinden sertçe bir parmak kalktı. Agay, demek oluyor ki Almanlara tutsak düştünüz siz. Dipnot, Agay, öğretmen demek. Sert bakışlı, buz gibi bir çift göz dikilmişti Abu Talib'in yüzüne. Soruyu soran genç hazır ol duruşunda ayağa kalkmış, göğsünü ileri çıkararak başını geriye atmıştı. Abu Talip bu öğrencisini her düşünüşünde alt dizisi üst dizisinin önüne fırlamış bozuk dişleri gözünün önüne gelirdi. Evet, ne var bunda? Neden öldürmediniz kendinizi? Neden öldürecekmişim? Yaralanmıştım zaten. Düşmanın eline tutsak düşmek yasaktı da ondan. Böyle bir buyruk vardı. Kim vermiş bu buyruğu? Yukarıdan verilmişti. Sen nereden biliyorsun? Ben her şeyi bilirim. Almata'dan gelenler olur bize. Moskova'dan gelenler bile uğrarlar. Demek ki yukarıdan verilen buyruğa uymadınız. Peki baban savaşa katıldı mı senin? Hayır, asker alma işiyle görevlendirilmişti. Bu duruma göre seninle anlaşmamız biraz zor. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, başka bir çıkış yolum yoktu. Ne olursa olsun buyruğun gereğini yerine getirmeliydiniz. O sırada başka bir öğrenci yerinden doğruldu. Sen ne demek istiyorsun arkadaş? Öğretmenimiz Yugoslav partizanları ile birlikte çarpışmış. Bundan başka ne yapsaydı? Bir iki kestirip attı. Ne olursa olsun buyruğu yerine getirmeliyiz. Sınıfın sessizliği bozuldu. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Buyruğa uyması gerekirdi. Hayır, gerekmezdi. Yapmalıydı. Yo, neden yapacakmış? Doğru hareket etmiş. Hayır, öyle yapmamalıydı. Bunun üzerine öğretmen masaya yumruğunu vurdu. Susun bakalım. Dersimiz şimdi coğrafya. Benim nasıl savaştığım, başıma neler geldiği sizi değil, başkalarını ilgilendirir. Hepiniz tahtadaki haritaya dikkat edin. O anda haritada zaten gözükmeyen noktayı kimse görmedi. O noktadan bir makineli tüfek daha ateş etmiş, elinde gösterme sopasıyla dikilen öğretmeni biçip devirerek ağır ağır bayır aşağı yuvarlamıştı. Abu Talip öğretmenin kanıyla mavi yeşil kahverengi haritayı kıpkırmızı boyadıktan sonra düştüğünü hiç kimse fark etmedi. Aradan birkaç gün geçince öğretmeni ilçeden çağırdılar. Coğrafya öğretmeni Kutlubayev kendisini savunmaya fırsat bulmadan görevinden ayrılmak istediği konusunda bir dilekçe vermeye zorlandı. Gerekçe eski bir savaş tutsağı yetişen nesle öğretmenlik yapacak moral değerlere sahip olamazdı. Abu Talip Kutlubayev ile karısı Zaripa yanlarında küçük oğulları Davul'la bölge merkezinden uzak bir yere bir köy okuluna verildiler. Oraya da ısındılar, yaşam koşullarına alıştılar. Genç, yetenekli bir öğretmen olan Zaripa, okulun yöneticisi oldu. Derken tam o sırada Yugoslavya ile ilgili 1948 olayları gelip çattı. Eski bir savaş tutsağı olması yetmiyormuş gibi, Abu Talip Kutlubayev'e bu sefer de başka bir kuşkuyla bakmaya başlamışlardı. Yugoslavya'da 2 yılını geçirmiş biri olarak başka türlü nasıl bakabilirlerdi? Yugoslav yoldaşlarıyla birlikte omuz omuza çarpıştığını kanıtlaması fazla bir şey değiştirmemişti. Herkes onu anlayışla karşılıyor, birçokları duruma üzülüyor ama kimse çıkıp bu konuda sorumluluğu üzerine almıyordu. Yeniden ilçe merkezine çağırdılar, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını bildiren bir dilekçe daha aldılar elinden. İşte böyle bir sürü yer gezip dolaştıktan sonra Abu Talip Kutlubayev'in ailesi 1951 yılının ortasında Sarı Özek Bozkırı'nda kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeyi Boranlı Durağı'nı boyladı. 1952 yazı olağanın da üstünde son derece sıcak geçti. Sarı Özek topraklarını yakan güneş öylesine etkiliydi ki kertenkeleler bile nereye kaçacaklarını bilemedikleri için insanlardan korkmaksızın bir karış dışarı çıkmış dilleri, kuruyan boğazlarıyla evlerin eşik diplerine sığındılar. Göklerde serinlik peşine düşen çaylaklar ta bilmem nerelere yükselerek çıplak gözle bakılınca görülmez oldular. Onların yukarılarda tek başlarına dönüp durdukları, arada bir attıkları çığlıklardan anlaşılıyordu. Öbür zamanlar güneşin kavurduğu gökyüzü de sessizdi. Ama görev her zamanki görevdi. Trenler gene doğudan batıya, batıdan doğuya gidip geliyordu. Boranlı durağında birbirine kavuşup ayrılan trenlerin sayısı belli değildi. Devletin bu ana demiryolu hattında trenlerin işleyişini hiçbir sıcaklık etkileyemezdi. işler bitmek bilmiyordu. Demir yolunda eldiven takmadan çalışmak olanaksızdı. Çünkü çıplak elle ne taşa dokunulabilirdi ne demire. Güneş tepede bir fırın gibiydi. Uzaklardan haftada bir tankerle getirilen su yolda gelirken neredeyse fıkır fıkır kaynıyordu. İnsanın sırtındaki giyecekleri kavruluyor, birkaç günde rengini atıyordu. Böyle bir sıcakta yaşamaktansa sarı özek bozkırının kış ayazlarına katlanmak bin kez daha iyiydi. Yedigey sanki havanın yakıcılığından kendisi suçluymuş gibi Abu Talib'i avutmaya çalışıyordu. Burada her yaz böyle geçmez. Nedense bu yaz böyle oldu. 15-20 gün daha dişimizi sıkıp dayanırsak sıcaklar azalır. Kahrolası kavurdu hepimizi. Sen sarı özek bozkırını tanımazsın. Yazın sonuna doğru sıcak birden kırılır, serin havalar başlar. İşte o zaman buranın tadına doyum olmaz, hayvanlar bile semirir, gürbüzleşir. Yakında böyle bir değişmenin olacağını seziyorum. Sıkalım dişimizi, iyi bir güz geçireceğiz. Doğru mu söylüyorsun? İnan bana, burası böyledir. Beni rahatlattığın için teşekkürler. Görüyorsun, hamama girmiş gibi ter içindeyim. Ama sıkıntım kendimden çok çocuklar için. Biz büyüğüz, nasıl olsa dayanırız. Ama küçüklere kıyamıyorum. Kavruluyor yavrucaklar. Boranlı'daki öteki çocuklar da sıcaktan yanıyorlar, bitkin düşüyorlar, zayıflıyorlardı. Zavallıcıkların altına sığınacakları dikili tek ağaç yoktu. Dere kıyısı derseniz aramayın bozkırın ortasında. Baharda sarı özek toprakları biraz toparlanıp canlanır, dere tepe kısa bir süreliğine yeşerir. İşte o zaman kırlara koşan çocuklar top peşinde koşarlar, saklambaç oynarlar, tarlalarda geleni kovalarlar. Uzaklardan şen çığlıklarını işitmek neşe verir insana. Yazın sıcağı tüm canlıları sindirmiş gibiydi. Evde oturmayı sevmeyen çocukların her biri bir köşeye çekilmişti. Ancak tren geçmeden geçmeye evlerin arasındaki gölgelik yerlerden başlarını uzatıp bakarlardı. Kuş uçmaz, kervan geçmez durağın çocuklarının yaz sıcağında tek eğlencesi, trenlerin kaçının bu yana, kaçının şu yana geçtiğini, kaçının yolcu, kaçının yük katarı olduğunu saymaktı. Yolcu katarları duraktan geçerken hızlarını azaltınca çocuklar her seferinde o trenin duracağı konusunda umuda kapılırlar. Sanki tren onları kapıp bu kaynar kazandan kurtaracakmış gibi güneşe karşı ellerini yüzlerine siper ederek hat boyunca seyirtirler. Ama vagonlar sırayla geçip gidince arkadan üzüntüyle, kıskançlıkla baka kalırlardı. Kapıları pencereleri ardına değin açık vagonlarda giden yolcular da bunaltıcı sıcaktan, sineklerden, pis kokudan çıldıracak gibi olurlardı. Fakat onların bir güvenceleri vardı. İki gün sonra yeşil ormanların, serin ırmakların bulunduğu yerlere varacaklarını bilirlerdi. Çocukları için bütün anneler babalar üzülüyorlardı. Abu Talib'in neler çektiğini ise Zaripa'dan başka yalnız Yedige'yi anlıyordu. Bir gün Zaripa ile ikisi arasında bir konuda bir konuşma geçti. Karı kocanın hangi sıkıntılardan aşıp geldikleri o konuşmada da belli olmuştu. Hat boyunda çalışıyorlar, rayların, traverslerin altına kırma taş döşeyerek titreşimden dolayı altı boşalan demir yolunu pekiştiriyorlardı. Bu işi aralarda trenler geçtikten sonra yapmak gerekiyordu. Yakıcı güneşin alnacında hırpalayıcı bir çalışmaydı bu. Öğleye doğruydu. Abu Talib boş bidonu alarak sıcak su getirmek hem de kör hatta duran tankerin dibindeki çocuklara bakmak için yanlarından ayrıldı. Demirin ayaklarını yakmasını aldırmaksızın traverslerin üstünden koşmaya başladı. Bir an önce çocukları görsün de ne olursa olsundu. Sırtında solmuş, kirlenmiş, rengi belli olmayan bir fanila, başında tiftiği çıkmış bir hasır şapka, ayaklarında eski, bağcıksız bir ayakkabı vardı. Koştukça fırlak kürek kemikleri oynuyor, pantolonu zayıflamış bacaklarında iki yana sallanıyordu. Traverslere basa basa seyirtirken dünyayı aldırdığı yoktu. O sırada arkadan bir tren gözüktü. Abu Talib geriye dönüp ona bile bakmadı. "Hey Abu Talib, setten aşağı in, treni işitmiyor musun?" diye bağırdı Yedigey. Abu Talib onun bağırmasına da aldırmadı, ancak trenin düdük çalması üzerine yamaçtan yavaşça aşağı kaydı, yanından geçip giden trene bakmadan yürüdü. Eğer baksaydı makinistin öfkeyle yumruğunu salladığını görürdü. Savaşta saçlarını ağartmamıştı. 19 yaşında gencecik bir asteğmen olarak katıldığı savaş saçlarına kır düşürmeye yetmemişti. Oysa geçirdiği o yakıcı yazla birlikte saçlarına da ilk kır düştü. Sarı özek kırı. Aslan yelesi gibi gür saçları şurasından burasından aklaşmaya başladı. Şakağı bembeyaz kesti. Yaşam koşulları düzelse yakışıklı, gösterişli bir erkek olacağı kesindi. Boylu poslu, geniş alınlı, kartal burunlu, uzun uzun badem gözlü, biçimli ağzı ve çenesinin altında çıkıntılı adem elmasıyla aslan gibi bir erkek güzeliydi. Zarife arada bir takılırdı kocasına. "Ah abucuğum, talihin olsa sahneye çıkar, bir güzel Otello oynardın" diye. Abu Talip gülerdi. "Otello'yu ne yapacaksın karıcığım, enayilik edip kıskançlıktan seni boğsa mıydım?" Arkasından gelen trene karşı Abu Talip'in gösterdiği soğukkanlılık Yedigi'yi gerçekten kaygılandırmıştı. Zarifa'ya, "Kocana söyle de bir daha böyle yapmasın" dedi. "Rayların üzerinden yürümek yasaktır. Makinist arkadan çarpsa suçlu düşmez. Ama önemli olan makinistin suçlu düşmesi değil. Neden kendini tehlikeye atıyor bu adam?" Güneş yanığı yüzündeki terleri yeniyle silen Zarifa içini çekti. "Abu'nun adına kaygılanıyorum Yedigi." "Neden?" "Kaygılanıyorum işte. Senden gizlimiz saklımız yok. Benim yüzümden, çocuklar yüzünden kendine eziyet ediyor." "Abu'yla evlenirken anamın babamın sözünü dinlemeliydim. Onunla evlenmemi istemiyorlardı. Hele ağabeyim deliye döndü. Aptalsın sen. Yaşamın boyunca pişmanlık duyacaksın. Bu adamla evleneceğine kendini öldür daha iyi. Çocukların, çocuklarının çocukları mutluluk yüzü görmeyecektir. Seninle evlenmeye kalkan o herif mutlu bir yuva kuracağını sanıyorsa aldanıyor. Ona söyle de kendini assın ya da başka bir şey yapsın" diye bas bas bağırdı. Ama kimseyi dinlemedik biz. Savaş bittiğine göre ölülerin hesabına karışılmadığı gibi dirilerin hesabına da kimse karışmaz diye umduk. Yakınlarımızın bize karşı takınlıkları tavır üzerine onun akrabalarından da benimkilerden de uzak durduk. Düşünebiliyor musun? Biz yanlarından ayrıldıktan sonra ağabeyim bir dilekçe vermiş, böyle bir adamla evlenmemem için beni uyardığını, bu evliliği onaylamadığını bildirmiş. Ayrıca gerek benimle, gerekse Yugoslavya'da bulunmuş bir kişi olarak Abu Talip Kutlubayev adındaki bir adamla herhangi bir ilişkisi kalmadığını belirtmiş dilekçede. Onun bu başvurusundan sonra sürgünler yeniden başladı. Nereye gittikse kapılar yüzümüze kapandı. Şimdi buradayız işte. Başka gidecek bir yerimiz de yok. Zarife kırılmış taşları traverslerin altında sertçe savurarak sustu. Karşıdan başka bir katar gözüktü o sırada. Kürekleri, tezkereyi alarak setten aşağı indiler. Yedigey insanların güç durumda olduklarını görünce içinden onlara yardım etmek isteği geldi. Fakat ne yazık ki bu sefer uğraşmaları bir şey değiştiremezdi. Felaketin kaynağı Sarı Özek'in sınırları dışındaydı. Gene de genç kadını avutmak için "Yıllardır burada çalışıyoruz, alıştık, ne yapalım? Siz de alışır, buranın yaşantısına uyarsınız. Yaşam budur işte" dedi. Bir yandan da şöyle düşünüyordu. "Sarı Özey'in ekmeği acıdır bacım. Kışın ortasında buraya geldiğinizde yüzünüz böyle sararıp solmamıştı. Saçların şimdiki gibi kavruk, kirpiklerin seyrelmiş değildi. Dudakların sıcaktan çatladı, güzelliğin günden güne elden gidiyor. Böyle bir yaşama alışmadığın için zayıfladın, eridin. Ama ayakta dik durmaya çalışıyorsun. Dik durmayıp da ne yapacaksın? İki çocuğa kim bakar? Gene de aferin sana." Karşıdan gelen tren, makineli tüfeğin kuru takırtılarını çıkararak, durgun sıcak havayı burgaçlayarak önlerinden hızla geçti. Yere bıraktıkları gereçlerini aldılar, çalışmalarını sürdürmek üzere setin üstüne tırmandılar. Yedigey kadının moralini yükseltmek, gerçekleri kabul etmesini kolaylaştırmak için, "Bak Zarifa" dedi, "burası çocukların yetişmesinde kötü bir yer, bunu biliyorum. Kendi çocuklarımın durumunu gördükçe içim sızlıyor. Şu sıcağa bak, kolay mı dayanılır? Ama kazık çakmayacak ya sıcak buraya. Bir gün serinleyecek nasıl olsa. Sonra burada tek başınıza da sayılmazsınız. Çevrenizde insanlar var. En azından biz varız. Kendinizi üzmeniz için bir neden görmüyorum. Başa gelen çekilir." "Ben de ona bunu diyorum Yedike. Abu'nun içinde bulunduğu durumu bildiğim için onu üzmek şöyle dursun, ağzımdan gereksiz tek söz çıkmıyor." "Çok iyi ediyorsun Zarifa. Ben de sana böyle yapmak gerektiğini söyleyecektim. Fırsat kendiliğinden çıktı. Gene de öğüt vermiş gibi olmayayım. Özür dilerim. Kendin hepsini biliyorsun." "Doğrusu bazen dayanmak güçleşiyor. Kendime de acıyorum, kocama da, çocuklara da. En çok da onlara. Biliyorum, Abu'nun bunda hiçbir suçu yok. Ama o bizi peşinden sürüklediği, koşulları düzeltmeye gücü yetmediği için hep kendini suçluyor. Bizim oralar böyle miydi ya? Aladağ yaylasında ırmaklar, dereler arasında iklim bambaşkaydı. Çocukları hiç olmazsa yazın oraya gönderebilseydik. Ama kime göndereceğiz? Annem babam erken öldüler, onunkiler de. Kardeşlere, akrabalara gelince. Onları bu konuda fazla suçlayacak değilim ya, bizden uzaklar. Eskiden de öyleydiler, şimdi iyice yüz çevirdiler. Çocuklarımızdan onlara ne? Ömür boyu buraya saplanıp kalmaktan korkuyor, çok üzülüyoruz. Bunu açıkça söylemiyorsak da ikimizin de aklından çıkmıyor. Abunun içinden neler geçtiğini biliyorum. Kısacası sonumuz belli değil. Bu sözlerden sonra ortalığa ağır bir sessizlik çöktü. Bir daha da aynı konuya dönmediler. İki yandan trenler geldi, işi bıraktılar, sonra yeniden çalışmaya koyuldular. Geriye konuşacak bir şey kalmamıştı. Yedigey felakete uğramış, bu iki insana nasıl yardım edebilir, dertlerine nasıl çözüm bulurdu? Dilenecek değiller ya, karı koca çalışır, geçimlerini sağlarlar. Görünüşe bakılırsa ortada onları bu kuytuya zorla iten belirli bir kimse yok gibi. Oysa buradan kurtulmalara çok güç, ne bugün ne de ileride diye düşündü. Bunları düşünürken şaştığı bir şey vardı. Bu ailenin başına gelenler sanki onunla sıkı sıkıya ilişkiliymiş gibi onlar adına kırgınlık duyuyordu. Bu insanlar onun nesi oluyorlardı? Kendi kendine rahatça bu işi onların başına kendisinin açmadığını, bu duruma göre onun bir şeyin ilgilendirmediğini söyleyebilirdi. Ayrıca onu ilgilendirmeyen bu işlerde kim oluyordu da kafasını yormaya kalkıyordu? Neciydi o? Zurna'nın son deliği. Dünyada neden haksızlık yapıldığı, neden düzensizlik olduğu sorusunu sormak, bu yüzden öfkelenip üzüntü duymak, bozkırın ortasındaki sıradan bir işçi olarak ona mı düşmüştü? Bu işlerin kaynaklandığı yerde bulunanlar ondan bin kez iyisini bilirlerdi. Olup bitenleri sarı özek bozkırındaki küçücük dünyasında o mu görecekti? Yedigey böyle düşünmekle birlikte gene de içi rahat etmiyordu. En çok da Zaripa yüzünden sızlıyordu yüreği. Kadının kocasına bağlılığı, dayanıklılığı, sıkıntılara göğüs gerişi onu şaşırtıyor, saygısını kat kat arttırıyordu. Yuvasını fırtınadan korumak için kanatlarını siper eden bir dişi kuşa benziyordu Zaripa. Onun yerinde bir başkası olsa ağlar, sızlar, akrabalarının isteğine boyun eğerdi. Oysa savaşın kalıntılarının hesabını kocası kadar o da ödemeye çalışıyordu. Bu durumu göre göre kadının kocasına yardım elini uzatamaması, çocukları için bir şey yapılmaması Yedigey'i tedirgin ediyor, sürekli üzüyordu. Sonradan öyle zamanlar oldu ki talih Boranlı'da onu böyle bir aileyle karşılaştırdığı için kendisine de acıdı. Ne diye çekmişti bütün bu üzüntüleri? Onları tanımasa eskisi gibi kaygısız yaşar gider, hiçbir şeye canı sıkılmazdı.